Ayrım 5, sayfa 35. Kızın çalıştığı hanın karşısındaki kaldırımda beklemeye başladı. Mine'nin saat tam 6'da iş yerinden çıktığını saptamıştı. Yalnız o mu? Nişantaşı'nda oturduğu evini, sabahları 9'da işinde olduğunu, öğleleri yemeğini bir oda yediğini de biliyordu. Bu sabah da onu evinden işine kadar takip etmişti. Kılı kıyafetine bir göz attı. Üstü başı dökülüyordu. Altında kirli, resim boyaları bulaşmış kanvas bir pantolon. Üstünde 5 yıllık eski bir deri mont vardı. Botları alındığından beri fırçalanmamıştı. Umursamazca omuz silkti. Kılık kıyafetine önem vermezdi. O günler çok geride kalmıştı. Hatta bu tür teferruatları düşündüğüne bile şaştı. Kızı yeterince tanımıyordu. Hatta hiç tanımıyordu. Acaba Mine içinde esen fırtınaları anlayacak kadar olgun biri miydi? Nedense öyle olduğuna inanıyordu. O kız kaderin yıllardır karşısına çıkarmakta cimrilik ettiği insan olabilirdi. Tekrar başını salladı üzüntüyle. Öyle bile olsa bu neyi değiştirecekti ki? Her ikisinin de bir geleceği yoktu. İrkildi birden. Acaba bu kızı niye ölüme mahkum etmişlerdi? Kendi halinde genç ve hayat dolu bir kıza benziyordu. Onun yaşındaki bir insan ne sebeple öldürülürdü? Aklına tatmin edici hiçbir neden gelmiyordu. Herhalde herhangi bir vesileyle o mafya bozuntusu, kavruk, kara kuru adamın tekerine ters sokan bir iş yapmış olması lazımdı. Beklerken soğuğun altında titredi. Ayaz dondurucuydu. İçinde yanlış yaptığına, her şeyi berbat edeceğine dair bir his vardı. His de değil, gerçeğin ta kendisiydi bu. Belki de asla içinden çıkamayacağı bir felaket zincirinin ilk halkasını çekmişti. Üzereydi ama umursamadı. Kızın resmini yaparken hep bunu düşünmüştü. Kaybedecek nesi vardı ki? Canı mı? O yaşamını 5 yıl evvel noktalamıştı zaten. Şimdi sadece fizyolojik olarak yaşayan, soluk alıp veren, biyolojik ihtiyaçlarını gideren canlı bir cenazeydi. Her türlü manevi ve ahlaki değerlerini yitirmiş, geleceğe ait hiçbir düşünce ve emeli olmayan ruhsuz bir hayvandan ne farkı vardı sanki? Toplumun her türlü değersiz ve kara kaygıları bir mühür gibi üzerine damgalanmıştı. O pis bir kiralık katildi. Kaldırıma tükürdü. Sonra botunun lastik tabanıyla yerdeki tükürüğü sildi. Elleri buz kesmiş, burnunun ucu soğuktan kızarmıştı. İkide bir kolundaki saate bakıyordu. Saati 6:05 geçe kızı hanın kapısından çıkarken gördü. Heyecanlanmayacağını sanmıştı. Zira bu duyguyu yitireli yıllar olmuştu. Lakin kızı gözleriyle uzaktan takibe başladığında yüreğinin ta derinlerinde bir yerde unuttuğu tatlı bir ılıklığın yavaş yavaş tüm bedenine yayıldığını duyumsadı. Bir aksilik olmazsa kız az sonra trafik ışıklarının olduğu noktadan karşıya geçecek ve orada evinin bahçesini takiben Nişantaşı'na doğru yürüyecekti. Yani her zaman takip ettiği yoldan. Öyle yaptı nitekim. Işıkları geçti ve ağır ağır yürümeye başladı. Yüzünde mutlu, hayat dolu, canlılık taşan bir ifade vardı. Ölümünü bekleyen ya da böyle bir tehlikenin mevcudiyetini hissederek yaşayan insanlığın aceleciliğinden tamamen uzaktı. Fütursuzca etrafıyla ilgileniyor, ışıklı vitrinlerin önünde oyalanıyordu. Yürüyüşü de bir hayli ahenkliydi. Orhan o ana kadar onun dişiliği, kadınsal yanı ve cazibesiyle hiç ilgilenmemişti. Onu çeken, ruhunda fırtınalar yaratan yalnızca yüzündeki masum ifade ve suratına akseden safiyetti. Aradığı da galiba buydu. Bir türlü tablosunu aksettiremediği, ancak bir ressamın hissedip şekillendirebileceği, somut hale getirebileceği ruh dünyası. Peşinden yürümeye devam etti. Tedirgin oldu birden. İçine bir korku kapladı. Kendini itiraftan çekindi. Ne gariptir ki kıza şimdi yüzündeki safiyeti arayan ressam gözüyle değil, beğenen, arzulayan, haris bir erkek gözüyle baktığını fark etti. İşte bu olamazdı. Kendini toparlamalıydı. Ruhunda kölleşip sönmüş o tür duygular tehlikeyi bin kat artırırdı. Bunu idrak etmesine rağmen adımlarını sıklaştırdı ve kıza yaklaştı. Hiçbir şeyi umursamadığını duyumsuyordu. Sanki yeni bir benlik kaplamıştı içini. Doğacak her sonuca katlanmaya hazır gibiydi. Tam Nişantaşı'ndaki dört yol ağzında yanında bitiverdi. "Bir dakika durur musunuz?" dedi. Genç kız bana mı söylüyor diye başını çevirip yanı başındaki adama baktı. Uzun boylu, gür ve dağınık saçlı yabancı kendisine hitap ediyordu. Evet. Mine adamın büyülenmiş gibi hayran nazarlarla kendisini süzdüğünü gördü. Adamdan ses çıkmayınca tekrar sordu. Bir şey mi söyleyecektiniz? Orhan yutkunarak konuştu. Tahminimden de etkileyici bir güzelliğiniz varmış. Yakından görünce bunu daha iyi fark ettim. Kız dik dik adamın yüzüne baktı. Beni bunu söylemek için mi durdurdunuz? Hayır, yani sadece bunun için değil. ''Ne istiyorsunuz?'' Mine'nin sesi bir hayli sert çıkmıştı. ''Bağışlayın, niyetim sizi rahatsız etmek değildi. Rahatsız ediyorsunuz ama.'' Orhan'ın iri siyah gözleri gölgelenir gibi olmuştu. Kısık sesle ''Size bir teklifim olacaktı.'' diyebildi. ''Teklif mi? Hiç tanımadığınız birine sokağın ortasında teklif ha? Aman ne komik. Benim de bunu kabul edip teklifinizi dinleyeceğimi mi sandınız? Korkarım beni yanlış anladınız. Teklifim aklınıza gelen cinsten bir şey değil. Öyle mi? Peki ne diyecektiniz? Orhan yutkundu. Bir portrenizi yapmak istiyordum. Mine adamı baştan aşağıya bir süzdü. Bakışları kısa bir süre düz ve yağlı saçlarından ince parmaklarına kadar dolaştı. Eski püskü kıyafetine baktı. Bırakın bu palavraları diye söylendi. Bayatlamış bir numara ve lütfen beni daha fazla rahatsız etmeyin. Fakat ben gerçekten ressamım ve sizin resminizi yapmak istiyordum. Mine'nin kafası atmaya başlıyordu, kaşlarını çatarak. Ya demek portremi yapmak istiyorsunuz dedi alaycı bir sesle. İnanın gerçeği söylüyorum. Ben size hayatınızda elinizde fırça bile almadığınızı eminim. Orhan başını salladı. Yanılıyorsunuz. Atölyemde tamamlanmamış bir portreniz var. Sizi de bunun için durdurdum. Beceremedim bir türlü. Bu ilk defa başıma geliyor. Tuvale yüzünüzdeki ince, duru, o saf ifadeyi bir türlü veremedim. Modelliğinize ihtiyacım var. Bu kadarı da fazlaydı artık. Deli miydi bu adam? İnsan hiç tanımadığı, hatta yüzünü bile görmediği birinin resmini nasıl yapabilirdi? Konuşmayı daha fazla uzatmanın anlamı yoktu. Rahat bırakın beni diye homurdandı ve hızlı adımlarla yabancının yanından uzaklaştı. Adamın sırnaşıklık edip peşinden gelmesinden huylanıyordu. Amerikan hastanesine sapan yol ağzına kadar geldi. Sinirlenmişti biraz. Belli ki işgüzar çapkının tekiydi. Haline bakmadan aklınca iş çıkarırım diye askıntı olmuştu. Huylandı da biraz. Evine yaklaşıyordu. Sokağa saptıktan sonra hala peşinde mi diye başını çevirip baktı. Neyse ki adam kendisini takip etmemişti. Mine'nin beyninde birden bir şimşek çaktı. Sanki bu adamı daha evvel görmüş gibi bir duyguya kapıldı. Kesin hatırlamıyordu ama gözünün önünden gitmeyen siması... Sanki bir şeyler çağrıştırıyordu. Kendini zorladı, anımsamaya çalıştı. Fakat başaramadı. Oysa onu daha önce bir yerde görmüş gibiydi. Yanılıyor olmalıydı. Sık sık oluyordu bu Mine'ye. Sokakta, caddede veya herhangi bir yerde karşılaştığı insanları daha evvelden tanıyormuş gibi bir hisse kapılırdı. Belki zihin yorgunluğunun yarattığı pisişik bir haldi. Evine girip soyunup dökündüğünde peşindeki adamı unuttu. Macera arayan veya arkadaşlık kurmak için peşine takılan alelade sokak çapkınının teki olmalıydı. Aklınca ressamım, güzelliğinizin etkisinde kaldım falan filan gibi laflarla gözünü boyamak, dikkatini çekmek istemişti. Bu çocuksu yaklaşımı hatırlayınca önce sinirlenmiş olmasına rağmen komik bulup gülümsemekten kendini alamadı. Akşam yemeğini mutfağında tek başına yerken aklına bugün arkadaşlarının kendisine nasıl takıldıkları geldi. Erol Baran'ın projesi büroda konuşulan tek konuydu. Hemen hemen bütün mimarlar bu ünlü iş adamını tanıyorlardı. Onunla antikacı dükkanında nasıl tanıştığını öğrendikten sonra hepsi takılmaya başlamışlardı. Erol Baran'dan İstanbul'un en kalburüstü sanayicisi ve müzmin bekarı diye bahsediyorlardı. Bazıları şaka yollu ufukta evlilik var mı diye daha şimdiden sormaya başlamışlardı. Bu nedenle Mine'nin şirketteki itibarı da artmıştı. Henüz projenin karşılıklı müzakereleri bile başlamadığı halde işi olmuş gözüyle bakanlar çoktu. Mine o gece de Erol Baran'dan telefon bekledi. Belki yeniden görüşmek için bir bahane arar diye umuyordu. Hilton'daki yemekten çıkıp onu evine bırakırken kapıda manidar bir şekilde gözlerinin içine bakmış, "Seni yine arayacağım," demişti. Saat 9'dan sonra umudunu kesti. Belki de bu akşam aramayacaktı artık. Televizyonun karşısına geçip televizyon kanallarını araştırırken içini garip bir burukluk kapladı. 4. Ertesi gün bütün çalışma saatleri boyunca Mine Erol Baran'dan telefon beklemişti. Umduğu telefon gelmedi. Bu belki de gayet doğaldı. Adamın kendisini bu kadar sık araması için sebep de yoktu. Ama genç kız aralarındaki filizlenen ilişkinin yalnızca bir iş münasebeti olmadığına inanıyordu. Sezgilerine güveniyor ve Erol Baran'ın kendisine aşık olduğunu sanıyordu. Telefon gelmeyince bütün günü biraz bozuk ve sinirli geçirdi. Belki bu akşam evden arar diye düşündü. Ne de olsa sık sık çalıştığı yere telefon etmek istemeyebilirdi. Kızı zor duruma düşürmeyecek kadar düşünceli ve izan sahibi biriydi. Akşam saatlerini zor yaptı. Saat 6 olunca da bir an önce evine dönmek için büroyu terk etti. Hava yine soğuk ve kapalıydı. Mine her zamanki yolunu takip ederek kalabalık caddede yürümeye başladı. Birden yanı başında biri "Bana inanmadınız değil mi?" dedi. Ses yabancı gelmemişti. Mine başını çevirip baktı. Yine o adamdı. Dün akşam karşısına çıkarak resmini yapmak istediğini söyleyen o serseri kılıklı kişi. Bu kadarı fazlaydı artık. Rahatsız etmeye başlamıştı. Hışımla adama döndü. Bu kez ağır konuşacak, haddini bildirecekti ona. Fakat irkildi birden. Adam koltuğunun altında beze sarılı bir levha taşıyordu. İnanmak istemedi. Koltuğunun altında tuttuğu nesne tablo olamazdı. Göz göze geldiler. Delikanlı fütursuzca kaldırımın üzerinde sert bir hareketle taşıdığı levhanın sarılı olduğu bezi sıyırıp aşağıya çekti. Sonra tabloyu kıza doğru tuttu. Gözlerinde muzaffer ve iddiasını ispata çalışan insanların mutluluğu vardı. Bakışlarını tabloya çeviren Mine dondu kaldı. Bu gerçekten de başarıyla yapılmış bir portresiydi. Resim tamamlanmıştı ve yer yer tam kurumamış yağlı boyalar parlıyordu. Şaşırmamak olanaksızdı. Mine kızgınlığını unutuverdi. Kekeleyerek "Bunu nasıl yaptınız?" diye sordu. Orhan Keymen'in bakışları kızın gözlerinin içindeydi. Yüzündeki o garip ve asi ifade kaybolmamıştı. Neden sonra bakışları değişti. Gözlerini Mine'den kaçırdı. Uysal ve yumuşacık bir ifadeyle "Nasıl hiç önemli değil," diye fısıldadı. "Beni üzen tablodaki başarısızlığım. Olmadı. Bu sizin gerçek yüzünüz değil. Ruhunuzu bir türlü tabloya aksettiremedim." Mine şaşkınlıkla "Anlayamıyorum," diye mırıldandı. "Bu imkansız, olacak şey değil. Bu nasıl gerçekleştirdiniz? Bir yerden resmi mi buldunuz?" Orhan mahcup bir öğrenci gibi susup önüne baktı. "Size bir soru sordum. Cevap verin bana. Bilmek hakkım." Gerçeği asla kıza anlatamazdı. "Hayır, resminiz yok bende," demek zorunda kaldı. "O halde bu kadar başarılı bir resmi nasıl yapabilirsiniz?" Genç kızın merakı gittikçe artıyordu. "Birkaç gündür sizi izliyordum," diye fısıldadı Orhan. "Bunu hakkınız olmadığınızı bilmeniz gerekir. Benim iznim ve rızam olmadan nasıl yapabilirsiniz?" "Haklısınız." Adam susmuştu. Mine hayretle resme baktı tekrar. Nasıl davranacağını, ne demesi gerektiğini kestiremiyordu. Karşısındaki garip biriydi. Bir an onun yarı meczup bir kişiliğe sahip olabileceğini bile düşündü. Fakat başarılı bir ressam olduğu da kuşkusuzdu. "Etkinizde kaldım," dedi genç adam pervasızca. "Belki böyle davranmamalıydım. Oldu bir kere, bağışlayın beni. Üstelik şimdi yanıldığımı da anlıyorum. Galiba tabloya gerçek ruh ifadenizi aksettirmişim, hem de bilmeden. Siz asabi, hırçın, hatta saldırgan mizaçta biriymişsiniz. Ben yanılmışım. Oysa beynimde hayal ettiğim karakterde daha uysal, yumuşak, munis ve anlayışlı bir kişilik vardı." Mine bir kere daha dikkatle ressama baktı. Karar vermekte zorlandı. Serseri kılıklı ressamın ağzı gerektiğinde iyi laf edebiliyordu. Okumuş, mürekkep yalamış, eğitimli birine benziyordu. Belki onun hakkında yanılmıştı. Dikkat edilirse iri, siyah gözlerinde hassas, ince, anlayışlı bir ifade okunuyordu. "Kimsiniz siz?" diye sordu. "Artık bu önemli değil," diyen adam resmi tekrar örtmeye başlamıştı. Kısa bir tereddüt geçiren kız sordu. "Ne yapacaksınız bu tabloyu? Bana hediye etmeyi mi düşünüyordunuz?" Orhan gayet kesin bir dille "Hayır," dedi. "Öyleyse niye peşimde dolaşıyorsunuz?" Bu da cevaplandırılamayacak bir soruydu. "Ressam olduğuma inanmamıştınız. Size kanıtlamak istedim. Ayrıca söylediğim gibi tablodaki yüz ifadesinin ruhunuzu aksettirmediğini sanıyordum. Ama yanılmışım." Demek tek sebep buydu. Orhan sustu. Mine ile daha fazla konuşmak anlamsızdı. Zaten hiç olmayacak şeyleri hayal etmişti. "Gitmeliyim," dedi. Tam tabloyu koltuğunun altına sıkıştıran adam kızın yanından ayrılmak isterken Mine onu durdurdu. "Bekleyin bir dakika. Sanırım bana bir açıklama yapmak zorundasınız. Ortada tuhaf bir durum var. Adamın biri karşıma çıkıp yolumu kesiyor. İznim alınmadan yapılmış bir tablomu gösteriyor. Kişiliğim hakkında yalan yanlış şeyler söylüyor ve sonra hiçbir şey olmamış gibi çekip gitmek istiyor. Normal mi bu?" Orhan sıkılmış gibi başını önüne eğdi. "Konuşsanıza ne diyeceksiniz? Ne söylememi istiyorsunuz? Önce neden resmimi yapmak gereği duyduğunuzu, sonra da beni nereden ve nasıl tanıdığınızı bilmek istiyorum. Sakın beni yolda bir iki kere görüp de bu resmi yaptığınızı söylemeyin. Buna kesinlikle inanmam." Orhan ne diyebilirdi ki? Önce susmayı yeğledi. Fakat gerçekçi bir cevap bekleyen kızın gözleri merakla üzerine dikilmişti. "Hoşuma gitmiştiniz. Hepsi o. Yüz hatlarınız her resime etkileyecek kadar ilgi çekici ve mükemmel. Sizi görünce derhal resminizi yapmak isteği uyandı içimde." "Yalan söylüyorsunuz. Ben o kadar çarpıcı ve güzel biri değilim." Orhan ilk defa tebessüm etti. Sanki yıllardır gülümsemeyi unutmuş biri gibi. Onu dikkatle inceleyen Mine gülümsemenin iğreti gibi yüzüne yapıştığını hissetti. "Hani ne derler? Güzellik kavramı subjektif. Kişiden kişiye değişirmiş," diye. "Bana göre tam resmedilecek değişik bir güzelliğiniz var sizin. Anlamsız bir iltifat bu. Nasıl değerlendirirseniz öyle olsun." Ne hikmetse Mine adam eskisi kadar hiddetle bakmıyordu. İlginç biri olduğu muhakkaktı. Dik başlığı ve cüretkarlığı yanında adam da garipsediği bir ürkeklik ve içine kapanıklık da vardı sanki. Olmayacak davranışları aynı zamanda rahatlıkla sergiliyordu. Kah saldırgan ve küstah, kah yumuşak ve duygulu. Belki de ruh dünyaları ayrıcalıklı, yaratığı yanı gelişmiş, sanatkarlara özgü bir davranış biçimiydi bu. Yaşam boyunca hiçbir ressamla tanışmamıştı Mine. Onların çok beğendikleri bir obje karşısında nasıl davranacaklarını takdir edemezdi. Birden içinde adama karşı adlandıramadığı değişik bir duyguya kapıldı. Acıma, merhamet, takdir gibi içinden çıkamadığı bir his. Uzaklaşmak isteyen adamı kolundan tuttu. "Bekleyin bir dakika, gitmeyin." Orhan mahzun bakışlarını kıza çevirdi. "Az önce ruhumun inceliğini resme aksettiremediğinizi söylemiştiniz. Yanlış anlamadım değil mi? Hadi yüz hatlarımı görerek çıkardığınız varsayalım. Peki ruhumun tabloya aksinde bir yanılgıya uğradığınızı nasıl açıklayacaksınız? Orhan gülümsedi tekrar. Tahmin edemediniz mi? Sanatçı önsezisi. Davranış biçiminiz hiç de sergilediğiniz güzelliğe uygun düşmüyordu. Bu defa Mine de gülümsedi. Siz ressam değil psikolog olmalıymışsınız. Zaten ressam olduğumu söylemez. Neden? Resmimi çok başarılı yapmışsınız. Bence değil. Boşuna tevazu göstermeyin. Tıpatıp bana benziyor. Daha başka ne olacaktı ki? Korkarım anlamıyorsunuz. Resim ruhtan yoksun. Demek her resmin bir de ruhu olurmuş. Bunu hiç işitmemiştim. Öyledir. Ressam o ruhu tabloya aksettirememişse kendini başarılı sayamaz. Farkına varmadan birlikte yürümeye başlamışlardı. Mine, biliyor musunuz dedi. Önce sizi yanıma yaklaşmak için resmi bahane eden sıradan bir çapkın sanmıştım. Yanılmışım, siz gerçekten ressammışsınız. Orhan renk vermedi. Sizden hoşlandığım doğru diye fısıldadı. Ama yanınıza düşündüğünüz gaye ile yaklaşmadığım da bir gerçek. Genç kız kaşlarını sitemkar bir edayla çatarak adama baktı. İzinsiz resmimi yapmaya kalkıştığınız için size bozulmam lazım. Ama biraz kaba davrandığımı da inkar etmeyeceğim. Böyle bir sonucu beklemiyordum. İkisi de gülüştüler. Adeta birbirlerinden özür dilemişlerdi. Mine sordu. Ne yapacaksınız şimdi? Resimdeki ifadeyi değiştirecek misiniz? Bilmiyorum. Bu biraz da size bağlı. Henüz karar vermedim. Belki yenisini yaparım ya da yırtar atarım. Oo, çok yazık. Bana verir misiniz? Ya da uygun bir fiyatla bana satar mısınız? Satmak mı? Yo, hayır, bu olmaz. Orhan genç kızın ışıldayan gözlerinin derinliklerine baktı. Ama başka bir tane yaparsam belki birini size verebilirim diye mırıldandı. Güzel, anlaştık. Henüz değil, bir şartım var. Mine gülümsedi yeniden. Siz izinsiz resmimi yaptığınızdan kabahatlisiniz. Şart sürmeye hakkınız yok. Yine de bir öğrenelim bakalım. Neymiş bu şart? Bana modellik edin. Modellik mi? Niye o kadar şaştınız? Ressamların modellerle çalıştığını hiç işitmediniz mi? İşittim tabii de. Niye yadırgadınız? Bilmem. Garibime gitti. Kendimi poz verirken düşündüm de. Bunun garip hiçbir yanı yok. Kuşkusuz öyledir. Fakat benim ne yazık ki bunu ayıracak vaktim yok. Siz bilirsiniz dedi Orhan. Sonra o çok nadir gülümsemesiyle o zaman size de resim yok, tamam mı? Yürümeye devam ettiler. Mine genç adamın ciddi olup olmadığını kestirememişti. Yani şimdi bu resmi bana vermeyecek misiniz? Bana modellik etmezseniz vermeyeceğim. İnanmıyorum, şaka yapıyorsunuz. Hayır, gayet ciddiyim. Peki onu ne yapacaksınız? Dedim ya, ya yırtıp atacağım ya da üzerinde gerekli rötuşları yapıp atölyemde bir yere asacağım. İznim olmadan mı? Orhan somurtarak omuzlarını silkti, cevap vermedi. Resim Mine'nin çok hoşuna gitmişti. Safça sordu. Bu poz verme işi ne kadar sürer? Belli olmaz, çalışmama bağlı. Şu koltuğunuzun altındaki tabloyu ne kadar zamanda hazırladınız? Yaklaşık 2 günde. Baksanıza boyalar daha kurumadı bile. Sahi mi? İnanılır gibi değil. Çok hızlıymışsınız. Hem de önünüzde bir model olmadan. Doğru. Biraz daha yan yana yürüdüler. Orhan kızın modellik konusunda kararsız olduğunu sezinlemişti. Birden şu modellik işini kapalı bir yerde oturarak sıcak bir şey içip konuşmaya ne dersiniz? Ben soğuktan titriyorum. Siz de anladığım kadarıyla bu resmi istiyorsunuz. Teklifimi nasıl olsa kabul edeceksiniz. İyisi mi bir yere oturup hem laflayalım hem de bir şeyler atıştıralım. Ben sabahtan beri açım. Midem zil çalıyor dedi. Ressamın kendinden emin hali Mine'yi şaşırtmıştı. Fakat resmi çok beğenmişti ve onu şiddetle istiyordu. Ressamın hafifçe dirseğinden tutarak kendisine yön vermesine ses çıkarmadı. Ben bir hamburgere bile fitim. Ya siz? Mine'nin basireti bağlanmıştı, adamı takip etti. Hemen 4 yol ağzındaki fast food tarzı satış yapan kalabalık bir yere daldılar. Genç kız hala kendisine gelememişti. Biraz şaşkın, biraz dağınık. Ne olduğunu anlamadan kendini boş bir masada buldu. Bir yabancı ile daha ilk karşılaşmalarında yemeğe oturmalarını garipsiyordu. Çekinerek, daha adınızı bile bilmiyorum, size ne diye hitap edeceğim? Orhan. Benim adım da, boş ver, kim olduğunu biliyorum. Hem artık tanıştığımıza göre şu sizle bizi konuşmayı da bırakalım. Ben öyle etikete alışık biri değilimdir. Modelime siz demek tuhafıma gidiyor. Bana da Orhan de yeter. Mine omuzlarını silkti. Adam da şeytan tüyü vardı sanki. Garip kişiliğini de kabalığa yaklaşan duygusal ve sıcak bir perde ile örtmesini iyi beceriyordu. Genç kız artık ona kızmadığını fark etti. Tuhaf davranışları da batmaz olmuştu. Sadece biraz yadırgıyordu. Orhan, sen de aç mısın diye sordu kıza. Mine başını salladı. 2 cheeseburger, yanında da kıtır patates ve kola. Tamam mı? Şey, o kadar yiyemem, fazla gelir. Yersin, yersin, her şeye itiraz etme. Orhan masadan kalkarak yiyecekleri almak için kasalara yürüdü. Masada yalnız kalan kızı garip bir tedirginlik kapladı. Hayatın tesadüfler üzerine düşünmeye başladı. Ne tuhaftı. Bir hafta içinde iki tablo hayatını hiç ummadığı iki erkek sokmuştu. Gerçi Orhan için hayatına girmiş biri diye değerlendirmek çok abesti. Onun için ne düşüneceğini, nasıl bir değerlendirme yapabileceğini dahi kestiremiyordu. Değişik ve ilginç biriydi. Sanatçı kısfisi altında yabani bir insan. Ama kabul etmeliydi ki insanı iten görünümü altında tarifi zor bir çekiciliği de vardı. Fiziki bir çekicilik değildi bu. Hatta zaman zaman sigaradan sararmış parmaklarını gördükçe iğrenmişti bile. Uzun sarı saçları aylardır su yüzü görmemiş gibi parlıyordu. Lakin hassas ve duygu yüklü olduğu da açıktı. Ayrım sonu. Sayfa 47.